Ayrım 32, sayfa 354. Tacizci, Lars Kepler. 89. bölüm. Bult yolu üstündeki 5 numaralı ev 3 odalıydı ama güzel bir yemek bölümü içeren bir mutfağı, bodrum katı ve sırtını ormanlık araziye dayamış bir bahçesi vardı. Evi oldukça ucuza almışlar ve şehre yaklaşmışlardı. Fakat ev kapsamlı bir tadilattan geçmediği sürece çok sayıda kış mevsimi atlatamazdı. Katrina Yusef televizyonun önündeki beyaz kanepede oturuyordu. Üstünde açık mavi bir Hollister eşofman altı ve pembe bir tişört vardı. Tırnaklarındaki ojelerin çoktan kuruduğunu bildiği halde şarap kadehine uzanırken yine de parmaklarını açtı. Hazır adam evde yokken tırnaklarını boyama fırsatı bulmuştu. Aksi halde adam evdeyken başı ağrımasın diye gidip arabanın içinde oturuyordu. Katrina şarabından bir yudum aldıktan sonra kucağındaki iPad'e baktı. Carolina henüz durumunu güncellememişti. Bir saattir hiçbir şey dememişti. Herhalde bunca zamandır duşta olamazdı. Katrina televizyonda Yüz Yüze adında eski bir film izliyordu ama konusunu biraz abartılı bulmuştu. Ertesi gün çalışması gerekiyordu, yani oturup adamı beklememeliydi. Ben de beklemem diye düşündü ve bahçedeki çalılardan biri sertçe cama sürtünce pencereye baktı. Elini bol eşofmanının içine sokup mastürbasyon yapmaya başladı. Birkaç saniyeliğine gözlerini kapadı, sonra hala mastürbasyon yaparak pencereden bahçeye baktı. Ama komşusunun akşamın erken saatlerinde ödünç aldığı tırmığı geri getirmiş olabileceğini fark edince durdu. Zahmet edip de perdeleri kapatmadı. Hem zaten can sıkıntısı şehvetinden daha yoğundu. Katrina esnedikten sonra ayak bileğini kaşıdı. Daha erken saatlerde ton balıklı bir salata yediği halde yine acıkmıştı. iPad'ine bakmaya devam etti, geriye gidip kendi yorumlarını okudu, sonra bir tane daha yazdı. Tuhaf bir ısrarla gizlice takip ettiği kadının Carolina Winberg'in son fotoğraflarına baktı. Carolina futbol antrenmanına giderken bir yeraltı treninde keşfedilmişti ve artık bir süper modeldi. 25 bin dolardan az bir ücret karşılığında yataktan bile çıkmayacağına dair söylentiler vardı. Katrina onu bütün forumlarda takip ediyor, nerede olduğunu ve ne yaptığını biliyordu. Olaylar bu şekilde gelişmişti. Katrina tekrar şarap kadehine uzandı ve bahçe ışıklarının yanmadığını fark edince ürperdi. Camın dışındaki çalılıklar siyah görünüyordu. Katrina ışıkların o gece yanıp yanmadığından emin değildi. Işıklar ilk defa arıza yapmıyordu. Adam sigorta kutusunu kontrol etmek zorunda kalacaktı. Katrina'nın mahzene inmesi söz konusu bile olamazdı. Hele zorla eve girildikten sonra. Karanlık pencerede kendi yansımasını gördü, biraz daha şarap içti ve tırnaklarına baktı. Geçen perşembe Katrina ile adam işteyken birisi zorla içeri girmişti ve şimdi mahzen kapısındaki kilit kırıktı. Kapı çekildiğinde kilitli sanılsın diye etrafına bir parça ip bağlamışlardı. Değeri olan hiçbir şey çalınmamıştı. Ev, sinema sistemi, müzik seti ve oyun konsolu yerinde duruyordu. Acaba adamın polis olduğunu fark edip fikirlerini mi değiştirmişlerdi? Çerçeveli polis akademisi diplomasını görüp olabildiğince hızla dışarı çıkmış olmaları mümkündü. Adam bunu yapanların sadece canı sıkılan gençler olduğunu düşünüyordu. Katrina ama yine de biraz tuhaf diye düşündü. Hiç değilse viski, şarap ya da mücevher alabilirlerdi. Adamın ona 2 yıl önce hediye ettiği Prada marka sapsız el çantası yatak odasında öylece yere atılmıştı. Katrina sadece tek bir eksik tespit etmişti. Büyük annesi tarafından işlenen küçük bir kumaş parçası. Adam ona inanmamış, kumaş parçasının ortaya çıkacağını ummuş ve polis raporunda bundan bahsetmeyi reddetmişti. Büyük annesinin beyaz kumaş üstüne soluk kırmızı iplikle işlediği koruyucu tanrı Lamassu her zaman kitaplıkta ayaklı gümüş haçın yanında durmuştu. Katrina kumaş parçasını birinin aldığını biliyordu. Küçükken bu işlemeden hiç hoşlanmazdı. Annesi Lamassu'nun evlerine göz kulak olduğunu söylemişti ama onun tek görebildiği bir canavardı. Sık dikişli kumaşın üstünde sakalı örgülü, boğa gövdeli ve sırtından çıkan devasa melek kanatları olan bir adam motifi vardı. Katrina bir kez daha adamın mahzen kapısının koluna doladığı ve çamaşır makinesine giden su borusuna bağladığı ipi düşündü. Adamın evi birkaç kez kontrol etmesini sağlamıştı. Mahzen dışında en ürkütücü bulduğu kısım salonla mutfak arasındaki büyük temizlik dolabıydı. Burası epey kalın iki ahşap kapısı olan bir giyinme odası gibiydi. Eskiden dönen bir ahşap kancaydı dışarıdan kilitleniyordu ama kanca yerinden çıkmıştı. Artık yalnızca ittirerek kapattıkları kapılar hareket ediyor, birbirine sürtüyor ve sanki birisi dışarıya bakmaya çalışıyormuş gibi hafifçe açılıyordu. Bir arabanın farları yatak odasının duvarındaki yaldızlı ikonaya, sonra da adamın çerçevelenmiş formasının camına vurdu. Katrina ürpererek her evin ürkütücü köşeleri var diye düşündü. Çocukluk yıllarına dair korkular zaman içinde odalarda ve köşelerde birikiyordu. Şarabın kalan kısmını içti ve ayağa kalkıp mutfağa gitti. 90. Bölüm. Katrina şarap sebilini tezgahın kenarına çektikten sonra kadehini küçük musluğun altında tutarak doldururken eline birkaç kırmızı damla sıçradı. Rüzgar mutfaktaki hava menfezini tıkırdatıyordu. Katrina cam kapıdan dışarıya bakınca kar topu çiçeğinin dalları arasından boş sokağı görebiliyordu. Salona giden holdeki temizlik dolabının iki ahşap kapısı birbirine çarptıktan sonra sıkıca kapandı. Kadehini bir Sephora ilanının üstüne koydu, elinin üstündeki şarap damlalarını emdi, hem kadehine hem de ilandaki sarışın kadına baktı ve kürtajdan vazgeçerek bebeği doğurmaya karar verdi. Şarap kadehini mutfakta bıraktı ve adama bir mesaj göndererek fikrini değiştirdiğini haber vermesi gerektiğini düşündü. Gözlerini ağır ahşap kapılardan ayırmadan yavaşça yürüdü. Neredeyse kendini onlara bakmak zorunda hissediyordu. Uzaktaki kapı hafifçe açılmaya başlayınca durdu. Derin bir nefes aldı ve aceleyle dolabın önünden geçti. Koşmamak için kendini zorladı ama kapının hareketi yüzünden tüyleri diken diken oldu. Kanepeye oturdu ve filmi izlemeye devam etti. John Travolta, Nicolas Cage de yüzünü değiştirmişti ama kendileri gibi görünüyorlardı. Katrina ister istemez komşusunu düşündü. Adam tırmığı ödünç alırken tuhaf bir bakış attığı için merak etti. Acaba komşusu evde tek başına olduğunu biliyor muydu? Tabletinin ekranı kararmıştı. Parmağıyla ekrana dokundu ve görüntü geri geldiğinde kendini Caroline'ın gülümseyen yüzünü işaret ederken buldu. Katrina başını sola çevirse evin arka tarafındaki pencerede dolap kapılarının yansımasını görebileceğini biliyordu. Bir takıntı haline gelen bu alışkanlığından vazgeçmesi gerekiyordu. Ya gizlice içeri giren, kumaş parçasını ve çamaşır sepetindeki iç çamaşırını çalan kişi komşularıysa ne olacaktı? Mahzen kapısının sadece bir ip yardımıyla kapalı durduğunu bilen biri hiç ses çıkarmadan içeri girebilirdi. Katrina ayağa kalkıp pencereye gitti ve perdeyi kapatırken çimlerde koşan birini gördüğünü sandı. Cama yaklaştı. Karanlıkta etrafı görmek zordu. Katrina herhalde bir geyik geçti diye düşündü ve kalbi çarparak perdeyi kapattı. Kanepeye oturdu, televizyonu kapattı ve adama mesaj yazmaya başladı. Cümlesinin orta yerinde telefonu çalınca o kadar korktu ki yerinden sıçradı. Arayan numarayı tanımıyordu temkinli bir biçimde. Katrina diye cevap verdi. Bir adam aceleyle merhaba Katrina dedi. Ben adamın ulusal suçlardaki iş arkadaşlarından biriyim ve...
Adam burada değil.
Adam beni dinle diyerek sözünü kesti. Evde misin?
Evet ben.
Ön kapıya git ve evden çık. Giysilerini ya da ayakkabılarını almaya kalkışma. Sadece sokağa çık ve yürümeye devam et.
Nedenini sorabilir miyim?
Çıkıyor musun?
Şimdi gidiyorum.
Katrina ayağa kalkıp yürümeye başladı. Dolap kapılarına bakarak kanepenin etrafından dolandı ve ön kapıya yöneldi. Sarı yağmurluk giymiş biri sırtı Katrina'ya dönük halde paspasın üstünde dikilmiş ön kapıyı kapatıyordu. Katrina hemen geriye gitti, köşeyi döndü ve durdu.
Burada biri var diye fısıldadı. Dışarı çıkamıyorum.
Kendini bir yere kilitle ve telefonunu açık bırak.
Tanrım, gidebileceğim hiçbir yer yok.
Çok mecbur olmadığın sürece konuşma, banyoya git.
Katrina titreyen bacaklarla mutfağa doğru giderken temizlik dolabının kapılarının hafifçe aralandığını gördü. Sağlıklı düşünemiyordu.
Kapılardan birini açıp hızlıca içeri girdi, elektrik süpürgesinin yanında durdu ve kapıyı kapattı. Parmakları boşluğa sığmadığı için kapıyı tam olarak kapatmak zordu. Tırnaklarıyla kenara tutunup kapıyı kendine çekmeye çalıştı. Dolabın dışında ayak sesleri duyunca nefesini tuttu. Ayak sesleri mutfağa yöneldi, dolabın kapıları birbirine çarptı ve diğer kapı kayarak birkaç milimetre açıldı. Katrina gözlerini sonuna kadar açarak karanlıkta dikildi ve mutfak çekmecelerinden birinin açıldığını duydu. Bir metal tıngırtısı duyunca kesik kesik soluk almaya başladı ve birdenbire Södertälje'de bulunan kilisedeki kutsal emanet aklına geldi. Adam kendisiyle gelmek istememişti ama Katrina yine de gidip ona bakmıştı. Emanet havarilerden biri olan Thomas'a ait bir kemik parçasıydı. Papaz kutsal ruhun hala mermer masada duran cam tipteki sarı kemik parçasının içinde mevcut olduğunu iddia etmişti. Katrina elini uzatıp kapıyı kapatmaya çalıştı ama sıkı tutamadı. Tırnakları ahşabın üstünden kayıp gitti. Dikkatle kenara çekildi ama paspas ve kovası ayak altındaydı. Paspasın sapı paltosuna değdi ve boruda duran birkaç boş askı hafifçe tıkırdadı. Katrina kapıyı kapatmayı başardı ama yine eli kaydı. Kapı hafifçe açılınca dolabın önünde duran karanlık bir silüet gördü. 91. Bölüm. Dolabın kapısı birdenbire açıldı ve tabancalı bir adam geriye gitti. Ağzı yarı açıktı ve koyu kahverengi gözlerini Katrina'ya dikmişti. Katrina'nın burnuna bir ter kokusu geldi. O ana dair her detayı zihnine yazdı. Kıvrık paçalı yıpranmış kot pantolonunu, sağ dizindeki çim lekesini, dolgulu siyah naylon montunu ve kasketine gelişi güzel dikilmiş New York Yankees logosunu. Adam soluk soluğa ben polisim dedi ve silahını indirdi. Katrina ah tanrım diye fısıldadı ve gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Katrina'nın elini tutup onu hole doğru götürürken telsiziyle rapor verdi. Katrina zarar görmemiş fakat şüpheli mutfak kapısından kaçtı. Evet, yola barikatlar kurdurun ve buraya birkaç köpekli arama birimi gönderin. Katrina polisin yanında yürürken elini duvara dayayınca makyaj kursu diplomasına değdi. Polis memuru bana bir dakika izin ver dedi ve güvenle dışarı çıkmalarını sağlamak için ön kapıyı açtı. Katrina spor ayakkabılarını giymek üzere eğilmişti ki holdeki aynaya oluk oluk kan sıçradı. Silahın keskin çatırtısı ve yolun karşısındaki eve çarpıp yankılandığı duyuldu. Sivil giyimli polis memuru kolunu uzattı ve paltoları tutup düşerken kendisiyle aşağıya çekti. Sırt üstü ayakkabıların arasına yığıldı. Askılar tıkırdarken siyah ceketindeki kurşun deliğinden kanlar fışkırdı. Polis memuru soluğu kesilerek saklan dedi, git ve yine saklan. İki el daha ateş edildi ve Katrina geri çekildi. Birisi dışarıda bir hayvan gibi çığlık atıyordu. Katrina yaralı polis memuruna ve yerdeki seramiklerin çatlaklarına sızan kana baktı. Mahallede bir silah sesi daha yankılanırken bir pencere camı paramparça oldu. Katrina çömelerek salona doğru koşarken Tebriz alısına basıp kaydı ve omzunu duvara çarptı ama dengesini korumayı başardı. Sonra koridora çıktı ve temizlik dolabının kapılarından birini açtı. Paspasın sapı düşerken kırmızı kovayı da beraberinde sürükledi. Kovanın süzgeci yerinden çıktı ve tak diye düştü. Katrina yer paspasını yerden aldı ve giysilerin arasında dik tutmaya çalıştı. Bir ceket yere düştü ve elektrikli süpürgenin kalın hortumu diğer kapıyı ittirerek açtı. Katrina iki el daha silah sesi duydu. Dolaptan çıktı ve mutfağa doğru yürüdü. Cam kapıyı ve dışarıdaki karanlığı gördü. Mahzen kapısını açtı ve dik merdivenlerden inmeye başladı. O kadar korkmuştu ki güçlükle nefes alıyordu. Tek düşünebildiği bunun nefret tabanlı, örgütlü bir suç olduğu, ırkçıların onları buldukları ve adam yeni bir Jaguar aldığı için kızgın olduklarıydı. Polis arabalarının taş duvarların ardından gelen seslerini duyabiliyordu. Polisler işgalciyi yakalayana kadar kazan dairesinde saklanabileceğini düşündü. Karanlığa doğru inerken tedirginliği arttı. Soğuk trabzana tutundu, gözlerini kırpıştırdı ve fal taşı gibi açlama hiçbir şey göremedi. Havaya taşların, nemli boruların ve kalorifer kazanının yakıt kokusu sinmişti. Katrina dikkatle ilerliyordu. Ama basamaklar ağırlığının altında gıcırdıyordu. Nihayet seramik döşeli zemine ulaştı. Gözlerini kırpıştırınca koluna ip dolanmış kapının yanında duran çamaşır makinesinin karanlıkta daha açık renkli görünen silüetini seçebildi. Arkasına döndü. Ters yönde ilerleyerek adamın eski tilt oyunu makinesinin yanından geçti ve kazan dairesine girdi. Dikkatle kapıyı kapattı ve bir inleme sesi duydu. Katrina parmaklarını kapı kolundan çekmeden dinledi. Boruların hafif tıkırtısı dışında hiçbir ses yoktu. Kapıdan uzaklaşarak odanın içine doğru ilerledi ve burada oturabileceğini, çok geçmeden polisin geleceğini düşündü. Tekrar inleme sesini duydu. Ses çok yakından geliyordu. Başını çevirdi ama hiçbir şey göremedi. İnleme hafif bir hırıltıya dönüştü. Ses sıcak su tankının güvenlik vanasından geliyordu. Katrina el yordamıyla ilerledi ve duvara yaslı duran boya lekeli portatif merdiveni buldu. Merdiveni sessizce açtı ve tavanın yakınındaki pencerenin yanına koydu. Biri lamaz suyu çaldı diye düşündü. Üstünde koruyucusu bulunan işlemeli kumaş ortadan kaybolmuştu. Olanların sebebi buydu. Artık evde kalamazdı. Bir daha asla buraya dönmek istemiyordu. Pencerenin iki kancasını çevirdi ve yabani otlara değen küçük kanadı ittiğinde ayak bileklerinin çevresinde bir soğuk hava akımı hissetti. Birisi arkasından yaklaşıyordu, bundan emindi. Birisi mahzen kapısından sızarak kapıyı kapalı tutan ipi kesmişti ve içeriye doğru ilerliyordu. Pencereyi tamamen açmak imkansızdı. Katrina tekrar denedi ama pencere bir şeye çarpıp duruyordu. Soluk soluğa kolunu yabani otların arasına uzattı ve çim biçme makinesinin çok yakında durduğunu anladı. Makineyi eliyle uzaklaştırmaya çalıştı ve altındaki portatif merdivenin geriye doğru kaydığını hissettiği halde itmeye devam etti. Direksiyonunu eliyle çevirince çim biçme makinesini birkaç santimetre ilerletmeyi başardı. Pencere dışarı doğru açıldı ve Katrina sürünerek dışarı çıkmaya yeltendiği an kazan dairesinin kapısı aniden açıldı ve ışıklar yakıldı. Eski aydınlatma anahtarı floresan ampullerin kırpışmasına neden oldu. Portatif merdiven bir çırpıda ayaklarının altından çekilerek yere düşerken Katrina pencereden kendini dışarı atmak için çabaladı. Bacakları güm diye duvara çarptı, dizleri acıdı ama Katrina çerçeveye tutundu ve kendini yukarı çekmek için savaştı. İlk bıçak darbesi sırtına öyle bir şiddetle indi ki Katrina bıçağın ucunun önündeki beton duvara sürttüğünü duydu. 92. Bölüm. Adam Yusuf evinin önündeki asfalt yolda karnının üstünde elleri arkadan kelepçelenmiş olarak yatıyordu. Kalçası zonkluyordu. Siyah kot pantolonu kandan sırılsıklam olmuştu. Ama yüzeysel kurşun yarası o kadar da acımıyordu. Birkaç polis arabasının mavi ışıkları bahçenin koyu yeşilliklerinin üstünde tuhaf bir ritimle yanıp sönüyordu. Bir polis memuru dizini adamın omuz kemiklerine bastırdı ve operasyon ekibine durumu açıklarken sessiz olması için adama bağırdı. Adam soluk soluğa "Katrina hala içeride" dedi. Operasyon şefi Stockholm hızlı müdahale birimiyle doğrudan temas kurarak çabalarını koordine etmeye çalışıyordu. Birinci ekip pencereleri ve kapıları zorlayarak giriş yolunu açtı ve sağlık görevlilerini içeri aldı. Vurulan polis memuru bir sedyenin üstünde öylece yatarken Hadinge'deki Karolinska Hastanesi'nin personeli acil anestezi uygulaması ve operasyon için hazır olmaları yönünde uyarılmıştı. Adam kendini kurtarmaya çalıştı ama böbreklerine o kadar sert bir darbe almıştı ki nefesi kesildi. Öksürdü, polis memurunun dizini ensesine bastırarak ceketini kavradığını hissetti ve kıpırdamadan yatması için haykırdığını duydu. "Ben polis memuruyum ve..." "Kes sesini!" İkinci memur adamın cüzdanını aldı ve polis rozetiyle kimliğine bakarken hafifçe geri gidince ayakkabılarının altındaki çakıl taşları çatırdadı. "Ulusal suçlardanmış" diye teyit etti. Polis memuru dizini adamın sırtından çekti ve kesik kesik nefes alarak ayağa kalktı. Boynundaki ve ciğerlerindeki baskı ortadan kalkınca adam biraz soluklandı ve yana yuvarlanmaya çalıştı. "Memur, sivil giyimli bir polis memurunu vurdunuz" dedi. "Karımın yanındaydı, onu adamın yanında gördüm ve sandım ki..." "Olay yerine gelen ilk memur oydu ve karınızla dışarı çıkmak üzereydi. Herkes bu bilgiyi almıştı."
Adam karımı dışarı çıkarın diye yalvardı. Bir kadın siz ikiniz ne halt ediyorsunuz diye bağırdı. Bu Margot idi. Adam yolun kenarındaki böğürtlen çalılarının arasından Margot'un bacaklarını gördü. Margot bahçe kapısından içeri girip durdu. O bir polis memuru dedi ve birkaç sığ nefes aldı. İçerideki karısı. Memurlardan biri bir meslektaşımızı vurdu dedi. Adam o bir kazaydı diye cevap verdi. Sandım ki. Margot başka bir şey söyleme diyerek sözünü kesti. Katrina nerede? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Margot. Margot ben içeri giriyorum dedi. Ve adam onun ayaklarının yolda ilerleyişini izledi. Katrina'ya onu sevdiğimi söyle diye fısıldadı. Margot iki polis memuruna ayağa kalkmasına yardım edin dedi. Ve o kelepçeleri çıkarın. Onu şimdilik arabalardan birine koyun. Margot iki eliyle karnını tutarak eve doğru yürümeye başladı. Hızlı müdahale biriminden genç bir adam elinde kaskıyla ön kapıdan çıktı. Margot'un yanından geçti ve hemen ön merdivenleri kustuktan sonra donuk bir yüz ifadesiyle bahçe yolunda yürümeye devam etti. Kurşun geçirmez yeleğini çıkarıp yere bıraktı, sokağa çıktı ve park halindeki iki devri arabasının arasına tekrar kustu. Sonra arabalardan birinin kaportasına yaslanarak yere tükürdü. İki polis memuru adamı kollarından tutup ayağa kaldırdılar ve onu evden uzaklaştırdılar. Adam bacağındaki kurşun yarasından kan sızdığını hissediyordu. Onu bir devriye arabasına götürüp arka koltuğa oturttular ama kelepçeleri çıkarmadılar. Polis kordonunu geçen başka bir ambulans polisler tarafından eve doğru yönlendirildi. Adam bir helikopterin keskin uğultusunu duyabiliyordu. Margot'un yanında Katrina ile dışarı çıkıp çıkmadığını görmek için ön kapıya baktı. Dördüncü video ulusal suçlara ulaştığında sistem gerektiği gibi anında devreye girmişti. Teknisyenlerden biri adam Yusuf'un yakın arkadaşıydı. Filmde izlediği Katrina'yı tanımış ve derhal ulusal suçlar iç haberleşme ağına acil durum bilgisi geçmiş sonra da adamı aramıştı. Zaman kazanmak ve taktiksel verimliliği sürdürmek için sözde bir özel olay beyanı yapılmış ve polis teşkilatı içindeki çeşitli birimler olabildiğince hızlı bir şekilde harekete geçmişlerdi. Güneydeki ve batıdaki emniyet müdürlüklerini, şehir merkezini, Nakka'yı ve Södertörn'ü kapsayan bölgelerde polis telsizinden acil durum çağrısı yapılmıştı. Bult yolu üstündeki 5 numaralı evin en yakınındaki memur, devriye arabalı bir polis yerine sivil giyimli bir dedektifti. Videonun polise ulaşmasından sadece 7 dakika sonra olay yerine gitmişti. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 365.